İkinci ayrımın başı.
Bineceği gemiyi öğrenmiştim. Amsterdam'da bekledim. Sabırsızlıktan ölecek gibiydim. 3 gün öncesinden gittim oraya. Sonunda o gün gelip çattı. Ufukta geminin dumanını bile görünce mutlu oldum. Gemi yaklaşıp demirleyinceye kadar bekleyemeyeceğimi düşünüyordum. Öylesine yavaş geliyordu bana. Sonra yolcular iskeleye ayak bastılar ve sonunda o da göründü. Hemen tanıyamadım onu. Değişmişti, boyalıydı. Bir de şey, sizin onu gördüğünüz gibiydi. Beklediğimi görünce rengi attı. 2 tayfa onu tutmasaydı iskeleden düşecekti. O kareye çıkar çıkmaz yanına gittim. Bir şey söylemedim. Boğazım tıkanmıştı. O da konuşmuyordu. Yüzüme de bakmıyordu. Hamal bavulları taşıyor, biz de arkasından yürüyor, yürüyorduk. Derken ansızın durdu ve dedi ki, bayım, öyle bir tarzda söylüyordu ki içim yandı, çok hüzünlüydü. Hala karın olmamı istiyor musun? Bu halde de mi? Elini tuttum. Titriyor ama konuşmuyordu. Ama her şeyin yoluna girdiğini hissediyordum. Bayım, nasıl mutluydum. Çevresinde çocuklar gibi zıpladım. Onu odaya soktuktan sonra ayaklarına kapandım. Aptalca şeyler söylemiş olmalıyım. Çünkü gözünde yaşlarla gülümsedi ve beni okşadı. Ürkek ürkek tabii. Ama bayım, bilseniz bana nasıl iyi geldi. Yüreğim eridi. Merdivenleri çıkıp indim. Otelde bir akşam yemeği ısmarladım. Düğün yemeğimizdi bu. Giyinmesi için ona yardım ettim. Aşağı indik. Yemeğimizi yiyip içkimizi içtik. Keyfimiz yerimdeydi. O çok neşeli, bir çocuk kadar iyi ve sıcacıktı. Evimizden söz etti. Alacağımız yeni eşyalarımızı konuştuk derken adamın sesi ansızın boğuklaştı. Eliyle birini parçalamak ister gibi bir hareket yaptı. Orada bir garson vardı. Kötü, adi bir insan. Yerimde duramadığım, dans ettiğim ve gülmekten katıldığım için beni sarhoş sandı. Oysa çok mutluydum ben. Hem de nasıl mutlu? Derken, hesabı öderken para üstünü bana 20 frank eksik verdi. Adama çıkıştım ve kalanını istedim. Adam mahcup olup parayı masaya koydu. Karım o sırada kulakları tırmalarcasına gülmeye başladı. Gözlerimi ona diktim. Ama karşımdaki bambaşka bir yüzdü. Bir anda alaycı, sert ve hain olmuştu. Hala kıla kırk yarıyorsun. Evlendiğimiz günde bile, dedi buz gibi. Keskin, acıyan bir sesle. İrkildim ve titizliğime lanet ettim. Yine gülebilmek için uğraştım. Ama onun neşesi uçup gitmişti. Ölmüştü. Ayrı bir oda istedi. İsteğini nasıl yerine getirmezdim. O gece yalnız yattım. Ve ona ertesi sabah ne alacağımı, ona ne armağan edeceğimi, cimri olmadığımı, hele ona karşı artık asla olmayacağımı, nasıl kanıtlayacağımı düşündüm yalnızca. Ertesi sabah dışarı çıkıp ona bir bilezik aldım. Saat çok erkendi. Odasına girdiğimde oda boştu. Vaktiyle olduğu gibi. Biliyordum. Masanın üzerinde bir kağıt olacaktı. Kaçtım ve bunun gerçek olmaması için Tanrı'ya yalvardım. Ama kağıt oradaydı işte. Ve üzerinde duraksadım. İster istemez durup adama baktım. Boynunu eğdi. Ve sonra kısık bir sesle fısıldadı. Üzerinde beni rahat bırak. Senden tiksiniyorum yazılıydı.
Limana varmıştık. Yanı başımızda sahile vuran dalgaların küskün soluğu, aramızdaki sessizliğin içine çağlamıştı ansızın. Gemiler gözlerine kırpıştıran kocaman kara hayvanlar gibi dizilmişti. Kimi uzakta, kimi yakındaydı. Ve bir yerlerden şarkı sesi geliyordu. Hiçbir şey açıkça seçilemiyor ama çok şey hissedilebiliyordu. Müthiş bir uyku ve güçlü bir kentin ağır bir düşüydü bu.
Yanımda bu insanın gölgesini duyumsuyordum. Ayaklarımın dibinde hayalet gibi seyiriyor. Derken akıp dağılıyor, çok geçmeden sokak lambalarının gezinen donuk ışığında sürünerek birleşiyordu. İçimden konuşmak gelmiyordu. Teselli etmek istemiyordum. Soracak sorum da yoktu. Ancak adamın suskunluğu üzerime yapışıp kalmıştı. Yük gibiydi, boğucuydu. O sırada bir anda titreyerek koluma yapıştım. Ama onu almadan gitmem buradan. Aylar sonra buldum onu. Bana işkence ediyor ama ben yılmayacağım. Yalvarırım bayım, konuşun onunla. O benim olmalı, söyleyin bunu ona. Beni dinlemiyor. Artık böyle yaşayamam. Erkekleri yanına almasını görmeye dayanamıyorum. Adamların aşağıya inmesini kapı önünde beklemeye de. Gülerek ve sarhoş iniyorlar aşağıya. Beni bütün sokak tanıyor artık. Beni beklerken görünce gülüyorlar. Çıldırtıyor bu beni. Ama yine de her akşam dikiliyorum oraya. Bayım, yalvarıyorum size. Konuşun onunla. Sizi tanımıyorum ama Tanrı'nın merhameti için yapın bunu. Konuşun onunla. Farkında olmadan kolumu kurtarmak istedim. Dehşete kapılmıştım. Ama felaketine direndiğimi hisseder hissetmez yolun ortasına diş çöküp ayaklarıma sarıldı. Yalvarırım bayım. Onunla konuşmalısınız. Yapmalısınız bunu. Yoksa korkunç bir şey olacak. Bütün paramı onu ararken tükettim. Bırakmam onu burada. Canlı olarak bırakmam. Bir bıçak satın aldım. Bıçağım var bayım. Onu burada bırakmam. Canlı olarak bırakmam. Dayanamıyorum. Konuşun onunla bayım. Önümde çılgınlar gibi yuvarlanıp duruyordu. O sırada yoldan iki polis bize doğru geldi. Adamı zorla tutup kaldırdım. Yüzüme bir an şaşkınlıkla dik dik baktı. Sonra hiç tanımadığım kupkuru bir sesle ''Şu sokağa sapın, otelinizin önüne çıkacaksınız.'' dedi. Gözlerime bir kez daha diktiği gözlerinin göz bebekleri erimiş, korkunç bir beyazlığa ve boşluğa dönüşmş gibiydi. Sonra gözden kayboldu. Paltoma sarındım. Soğuktan titriyordum. Tek hissettiğim yorgunluktu. Belirsiz bir sarhoşluk, duygusuz ve simsiyah değişken ve erguvani bir uyku. Biraz düşünmek, her şeyi aklımdan geçirmek istiyordum. Ancak o kara uyku dalgası içimde kabarıp beni sürüklüyordu. El yordamıyla otelimi buldum, kendimi yatağa attım ve hayvanlar gibi ağır bir uykuya daldım. Bütün bunlardan ne kadarının düş, ne kadarının gerçek olduğunu ertesi sabah bilmiyordum. İçimden bir şey bunu anlamamı engelliyordu. Geç uyanmıştım, yabancı bir kentte yabancıydım. Antik çağlardan kalma mozaikleriyle çok ünlü olduğu söylenen bir kiliseyi görmeye gittim. Gel gelelim kiliseye boş gözlerle bakıyordum. Bir gece önce yaşananlar gözümün önünde gitgide daha netleşiyor ve hiçbir dirence takılmadan beni alıp götürüyordu. Sokağı ve evi arıyordum. Ama bu tuhaf sokaklar yalnızca geceleri yaşarlar. Gündüzleri boz rengi soğuk maskeler takınırlar. Ve bu maskelerinin altından onları yalnızca bilenler tanır. Sokağı ne kadar arasam da bulamıyordum. Bitkin ve düş kırıklığı içinde otelime döndüm. Ama Sarnı'nın ya da anıların fotoğrafları peşimi bırakmıyordu. Trenim akşam 9'da kalkıyordu. Kentten üzülerek ayrılıyordum. Bir hamam bavulumu alıp önümden istasyona doğru taşımaya başladım. Ansızın bir dört yol ağzında sarsılarak döndüm. O evin olduğu yan sokağı tanımıştım. Hamaldan beklemesini istedim ve adam önce şaşırıp sonra küstahça bir samimiyetle gülerken macera sokağına son bir kez daha göz atmak üzere yürüdüm. Sokak karanlıktı. Tıpkı bir akşam önce olduğu gibi karanlıktı. Ve o evin kapı camının ayın donuk ışığında parladığını gördüm. Bir kez daha yaklaşmak istediğim sırada karanlıkta hışırtıyla bir silüet belirdi. Onu tanıyınca ürperdim. Eşikte oturmuş eliyle yaklaşmamı işaret ediyordu. Ama içimi bir korku kapladı. Hızla kaçtım. Buraya takılır ve trenimi kaçırırım diye yüreksiz bir korkuya kapılıp kaçtım. Ama sonra köşeyi dönmeden bir kez daha arkama baktım. Bakışımı fark edince bir hamle yaptı adam. Gücünü toplayıp ayağa kalktı ve kapıya doğru atıldı. Kapıyı sertçe açarken elinde bir metal yanıp sönüyordu. Ay ışığında parmakların arasında haince parlayan şeyin para mı yoksa bıçak mı olduğunu uzaktan seçemiyordum. Leporella. Kütükteki adı Crescentia Anna Aloysia Finkelhuber'di. 19 yaşındaydı. Siletheim, küçük bir dağ köyünde evlilik dışı dünyaya gelmiştim. Hizmetçi kayıt defterinin özel alametler hanesine yok anlamında yatay bir çizgi çekilmişti. Gel gelelim memurun karakteristik tasvirler yapma zorunluluğu bulunsa, başında şöyle bir kaldırması, oraya mutlaka şu notu düşmesi için yeterli olurdu. Çalışmaktan tükenmiş, iri kemikli, sıska bir dağ atına benziyor. Kadının iyice sarkan alt dudağının ifadesinde, oval biçimdeki hem uzun hem de keskin güneş yanığı yüzünde, kirpiksiz gözlerinin donuk bakışlarında, özellikle de keçeleşmiş gür, yağdan alnına yapışmış saç tutamında açıkça atları anımsatan bir yan vardı. Yürüyüşünde de hırçınlık, Alp dağları beygirlerinin katır inadı öne çıkıyordu. Bu hayvanlar yaz kış demeden aynı tahta sırtlıkları, aynı seken adımlarla taşlı dik patikalarda homurdanarak bir aşağı bir yukarı taşırdı. Crescens işini bitirir bitirmez kemikli ellerini gevşekçe kavuşturur, dirseklerini yaslar. Tıpkı hayvanların ahırda ayakta dikilirken yaptıkları gibi bütün duyuları uyuşmuş halde uyuklardı. Her şey sert, tahta gibi ve zordu. Düşünürken yorulur, yavaş kavrardı. Her yeni düşünce zor geçiren bir elekten damla damla akarcasına zihninin derinlerine ulaşır ama yeni bir şeyi sonunda içine çektiyse bunu inatla bırakmaz, sımsıkı tutardı. Ne gazete ne dua kitabı hiçbir şey okumazdı. Yazı yazmakta çok zorlanırdı. Yemek tarifleri defterindeki eğri büğrü harfler tuhaf bir şekilde onun kütük gibi her yerinden sivri bir şeylerin fırladığı, kadınsı hatlardan nasibini hiç almamış bedenini çağrıştırırdı. Kemikleri, alnı, kalçası ve elleri gibi sesi de kalındı. Çıkardığı tirol bölgesine özgü kalın gırtlak seslerine karşın sesi pastı gibi gıcırdardı her zaman. Ancak bunda şaşılacak bir şey yoktu. Çünkü Crescens kimseyle gereğinden fazla konuşmazdı. Onun güldüğünü de gören olmamıştı. Bu konuda da hayvanlara benzerdi. Çünkü konuşma yeteneğini kaybetmekten daha korkunç bir şey vardı belki. Duygunun mutlu ve özgür bir biçimde dışa vurumu olan gülmek. Tanrı'nın bilinçsiz canlılarından esirgenmişti. Evlilik dışı bir çocuk olarak beldenin sırtından büyütülmüş, henüz 12 yaşındayken hizmetçilik işine verilmişti. Sonraları bir handa temizcilik yapmıştı. İnatçı ve sağlam çalışma azmiyle kendini gösterdikten sonra, meyhanesi arabacıların uğrak yeri olan, bu yerden kurtulup bir turist lokantasında açlığa yükselmişti. Crescens orada sabahın 5'inde kalkar, gece yarılarına kadar çalışır, silip süpürür, ocağı yakar, yerleri fırçalar, ortalığı toplar, yemek pişirir, hamur yoğurur, ovalar, ütü yapar, çamaşır yıkar, halı döverdi. Asla izin istemez, kiliseye gitmek dışında sokağa ayak basmazdı. Ocağın o yuvarlak harlı ateşi onun güneşi, yıllar içinde kestiği binlerce ama binlerce odun da ormanıydı.
Erkekler onu rahatsız etmezdi. Çünkü çeyrek yüzyıldır ağır koşullarda çalışırken dişiliğe dair hiçbir şey kalmamıştı. Ya da her türlü yaklaşımı inatla ve ağzını bile açmadan geri püskürtürdü. Onu mutlu eden tek şey, köylülere ve basit insanlara özgü, istifçilik dürtüsüyle biriktirdiği nakit parasıydı. Yaşlandığında düşkünler yurduna düşüp bir kez daha beldenin acı lokmasını gırtlağından geçirmek istemiyordu. Bu yabani insan, ana yurdu Tirol'ü sırf para uğruna 37 yaşında ilk kez terk etmişti.
Bir sayfiye yerinde sabahtan gece arasına kadar çılgınca çalıştığını gören simsar bir kadın, iki katı ücret vaadiyle Viyana'ya gelmesi için kandırmıştı. Crescens tren yolculuğu süresince kimseye tek söz etmedi. İçine varını yoğunu koyduğu ağır hasır sepeti sızlamaya başlayan dizlerinin üzerine enselemesine yatırdı ve öteki yolcuların sepetini file bagaj rafına kaldırmak için yaptıkları dostça öneriyi geri çevirdi. Çünkü eğitimsiz köylü aklının büyük kent kavramıyla bağdaştırdığı tek düşünce dolandırıcılık ve hırsızlıktı. Viyana'daki ilk günlerinde pazara giderken birinin ona eşlik etmesi gerekmişti. Çünkü arabalardan, ineğin otomobilden korktuğu gibi korkuyordu. Ama pazara giden dört sokağı belledikten sonra artık kimseye ihtiyacı kalmamıştı. Sepetini koluna takıyor, bakışlarını yerden kaldırmadan evin kapısından tezgaha giriyor ve eve dönüyordu. Yeni ocağını tıpkı eskisi gibi siliyor, yakıyor, temizliyor ve hiçbir fark hissetmiyordu. Köyde yaptığı gibi saat 9'da yatıyor, hayvanlar gibi ağzı açık uyuyor, sabahleyin çalar saatin gürültüsüyle uyanıyordu. Mutlu olup olmadığını kimse bilmiyordu. Belki kendi bile bilmiyordu. Çünkü kimseyle görüşmüyor, emirlere ya boğuk bir olur olurla ya da kafası bozulmuşsa omuzlarını inatla silkelerek karşılık veriyordu. Komşuları ve evdeki hizmetçileri görmezden geliyordu. Hafif meşrep iş arkadaşlarının alaycı bakışları umursamazlığının ruhsuz derisinden su gibi akıp gidiyordu. Yalnızca bir keresinde kızlardan biri onun Tirol lehçesini taklit edip suskunluğunu bozmayan bu kadına takılmaktan vazgeçmeyince, Kresens yanmakta olan bir odunu ocaktan ansızın kaptığı gibi dehşet içinde bağıran kızın üzerine yürümüştü. O günden sonra herkes bu öfkeli kadından çekindi ve kimse onunla alay etme cesaretini gösteremedi. Ama Crescens her pazar sabahı pilili kabarık eteğini giyip köylü beresini takıyor ve kiliseye gidiyordu. Ve yalnızca bir kez Viyana'daki ilk izin gününde bir gezinti yapmayı denedi. Ama tramvaya binmek istemediğinden ve gürültü patırtısından şaşkına döndüğü sokaklarda dikkatle yürürken taş duvarlardan başka bir şey göremediğinden ancak Tuna Nehri kıyısına kadar gelebildi. Orada durup tanıdık bir şeye bakar gibi gözlerini gürül gürül akan suya dikti. Sonra geri döndü, aynı yolu izleyip evlerin önünden yürüdü ve ana yoldan korkuyla uzak durarak eve vardı. Bu ilk ve tek keşif gezisi onun düş kırıklığına uğratmış olacak ki o günden sonra evden bir daha çıkmadı. Pazar günlerini dikiş işleriyle uğraşarak ya da eline hiçbir şey almadan pencerenin önünde geçirmeyi yeğledi. Böylece yıpranmış, yemek pişirmekten buruşmuş, orası burası kesilmiş ellerine, ay sonunda eskiden olduğu gibi iki değil dört mavi kağıt parçası tutuşturmasının dışında büyük kent onun kemikleşmiş tek düze yaşamına hiçbir değişiklik getirmemişti. Bu banknotları her seferinde kuşkuyla uzun uzun incelerdi. Yeni banknotları köyden getirdiği oymalı tahta sarı kutu içinde duran öncekilerinin yanına yerleştirmeden önce bin bir zahmette kırışıklıklarını açar, şefkatli el hareketleriyle dümdüz yapardı. Bu kaba ve biçimsiz küçük kutu, kadının bütün sırrı, yaşamının anlamıydı. Anahtarlarını geceleri yastığının altına koyardı, gündüzleri nerede sakladığını ise evde kimseler bilmezdi. Bu tuhaf insanın mizacı böyleydi. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın, onun davranışlarından ancak belli belirsiz ve üstü kapalı bir biçimde insanlık yansıyabiliyordu. Gel gelelim genç Baron von Fee'nin de aynı şekilde son derece tuhaf olan ev düzenine katlanabilecek tam da böyle at gözlüğü takmışçasına zihnini kapatmış bir yaratığa ihtiyacı vardı belki de. Çünkü hizmetliler oranın gergin havasına genelde işe giriş ve istifa arasında kalan gerekli yasal süreden fazla dayanamıyorlardı. Öfkeli, isteği derecesine varan çığlıklar evin hanımından gelirdi. Esenli, çok zengin bir fabrikatörün geçkin kızı olan bu kadın, bir kaplıcada bu kendinden hayli genç ama soyluluk düzeyi düşük ve parasal durumu bozuk baronla tanışmış ve bu pek yakışıklı, asaletin verdiği çekicilikle salınan zübbeyle alelacele evlenmişti. Ancak yeni gelin bir eşte dayanışma ruhu ve çalışkanlık gibi nitelikler aranması gerektiği konusunda ısrarcı olup acele içinde gerçekleştirilen bu evliliğe karşı çıkan anne ve babasının direnmekte haklı olduklarını balayı biter bitmez itiraf etmek zorunda kalmıştı. Çünkü hızlı kayıtsızlaşan kocanın sigarasından sakladığı yığınla borç yetmiyormuş gibi bekarlık gezmelerine evlilik görevlerinden daha çok ilgi duyduğunu çok geçmeden ortaya çıkmıştı. Bu yakışıklı yarı centilmen aslında kötü niyetli değildi. Hatta bütün hoppa insanlar gibi özünde keyifli biriydi. Ancak son derece lakayt ve fütursuz bir dünya görüşüne sahipti ve paranın faiz getirecek şekilde değerlendirilmesini görgüsüzlere özgü açgözlü bir dar kafalılık olarak görüp küçümsüyordu. Baron rahat yaşamak, kadın ise Rem bölgesi kent soyluları gibi düzenli bir ev hayatı istiyordu. Bu da adamın tepesini attırıyordu. Karısının onca servetine karşın her büyükçe meblağı ondan pazarlıkla koparmak zorunda kalması ve en büyük arzusu olan yarış atı ahırını kurma isteğinin bile hesabını bilen karısı tarafından geri çevrilmesi üzerine baron, bu gür ve buyurgan sesiyle kulaklarını tırmalayan, ensesi kalın, iri yarı Doğu Almanyalı kadına karşı evlilik görevlerini yerine getirmesi için artık bir neden göremez olmuştu. Böylece deyim yerindeyse kadınla ilişkisini sessiz sedasız dondurup düz kırıklığına uğrayan kadını kaba olmasa da kararlı bir tavırla kendinden uzak tutuyordu. Kadın serzenişte bulunsa onu kibarca ve sözüm ona ilgiyle dinliyor ancak kadının vaazı bitince heyecanlı uyarıları sigarasının dumanıyla üfleyip kendinden uzağa itiyor ve hiç çekinmeden canın istediğini yapıyordu. Bu dolaysız ve neredeyse resmi nezaket düş kırıklığına uğramış kadını her türlü tepkiden daha çok kızdırıyordu. Kocasının asla kırıcı olmayan düzeyle hatta insanın içine işleyen kibarlığı karşısında tamamen çaresiz kaldığı için biriken öfkesini sert biçimde başka alanlara yöneltiyordu. hizmetçilere sövüp sayıyor, özünde haklı ama bu alanda yersiz şiddetini bu masum insanlardan delice çıkarıyordu. Bu tutumu sonuçsuz kalmamış, çalışan kızları 2 yıl içinde 16 kez değiştirmek zorunda kalmıştı. Hatta bir seferinde kıza girişmiş ve olay hatır sayılır bir tazminatla kapatılabilmişti. Bu fırtınalı kargaşanın ortasında yağmurda bekleyen fayton beygir gibi bir tek kresen sarsılmadan kalabiliyordu. Kimsenin tarafını tutmuyor, değişikliklerle ilgilenmiyor, hizmetçi odasını paylaşmaları için yanına verilen yabancı insanların isimlerinin, saç renklerinin, vücut kokularının ve davranışlarının değişmesini anlamazlıktan geliyordu. Çünkü hiçbiriyle konuşmuyor, çarpılarak kapatılan kapılara, öğle yemeklerinin yarıda kesilmesine, baygınlık geçiricesine yaşanan ister nöbetlerini aldırmıyordu. Kimseyle ilgilenmeden mutfağından pazara, pazardan mutfağa hızla gidip geliyordu. Çevresini duvarla ördüğü bu döngünün dışında olup bitenler umurunda değildi. Bir harman makinesi gibi yoğun ve duygusuzca çalışarak günleri bir ardına deviriyordu. Ve büyük kentte 2 yılı böylece olay sıkıp gitmişti. İç dünyası gelişmemişti. Ama bundan farklı olarak kutusundaki mavi banknot yığını 3 santim yüksekliğe ulaşmıştı. Ve Kresens yıl sonunda parmaklarını ıslatıp bunları tek tek saydığında o sihirli 1000 rakamının hiç de uzak olmadığını ortaya çıkıyordu. Gel gelelim rastlantının matka puçları elmastandır. İçinde bolca tehlikeli tuzak barındıran kader, hiç umulmadık bir yerden kendine bir kapı bulmayı bilir ve kaya gibi sert mizaçları bile temelinden sarsarak darmadağın eder. Kresens'e gelince, dış neden neredeyse onun kadar sıradan kılıflar içindeydi. Devletin canı 10 yıllık aradan sonra yeni nüfus sayımı yapmak istemişti ve kimlik bilgilerinin eksiksiz doldurulması için bütün evlere oldukça karmaşık formlar yollanmıştı. Hizmetlerin eğri büğrü ve yalnızca fonetik açıdan doğru olan yazma becerilerine güvenmeyen baron, sütunları kendisi doldurmayı yeğledi ve bu yüzden Kresens'i de odasına çağırdı. Kadına adını, yaşını ve doğduğu yeri sorduğunda, ava düşkün ve oradaki avlanma bölgesinin sahibiyle arkadaş olan baronun, kadının doğduğu Alplerin o köşesinde sık sık dağ keçisi avladığı ve kadının köyünden bir avcı rehberinin ona 2 hafta boyunca eşlik ettiği ortaya çıktı. Tuhaf bir şekilde bu rehberin Kresens'in amcası olduğu anlaşılıp baronun da keyfi yerinde olunca bu tesadüfen yaratılmış ortamdan uzunca bir sohbet doğdu ve o sırada bir sürpriz daha ortaya çıktı. Baron Kresens'in çalıştığı handa vaktiyle mükemmel bir geyik kızartması yemişti. Bunların hepsi önemsiz şeyler olsa da rastlantılar yüzünden ilginçti ve orada ilk kez memleketiyle ilgili bir şeyler bilen birini görmek Kresens için mucize gibiydi. Kıpkırmızı kesilmiş, meraklı bir yüzle baronun karşısında duruyordu. Adam şakalar yapmaya başlayınca ve tiro şivesini taklit ederek yodel söylemeyi bilip bilmediğini sorunca ya da benzeri erkek çocuk muziplikleri yapınca Kresens gururu okşanarak beceriksizce eğilip büküldü. Sonunda kendi yaptıklarıyla eğlenen baron, kadının sert kalçasına keyifle köy usulü bir şaplak indirdi ve kadını gülerek dışarı gönderdi. ''Hadi git ustuk Kenzi, Slatterli olduğun için al sana 2 kron daha.'' Kuşkusuz bu heyecan verici ve önemli bir durum değildi aslında. Gel gelelim bu 5 dakikalık konuşma, bu boğucu yaratığın balıklar gibi saklanmış duyguları üzerinde bataklığa atılan taş etkisi yaratmıştı. Gitgide ve ağır ağır oluşan hareketli halkalar, ağır kütleler halinde, acelesiz ve dalga dalga bilincin kıyısına ulaşabiliyordu. İnatla susan bu kadın, yıllardan beri ilk kez biriyle özel bir sohbete dalmıştı. Onunla konuşan tam da bu ilk insanın bu taş yığınlarının ortasında onun dağlarını bilmesi, hatta onun hazırladığı geyik kızartmasından yemiş olması, Kresens'e doğaüstü bir kader gibi görünmüştü. Üstelik adam kalçasına teklifsizce vurmuştu. Bu, köylü dilinde kısa yoldan bir tür yoklamaydı ve kadına talip olmak demekti. Kresens, bu şık ve kibar beyefendinin bu hareketiyle ondan gerçekten böyle bir talepte bulunduğunu aklından geçirmeye cesaret edemese de, bu bedensel samimiyet onun uyuşuk duyuları üzerinde sarsıcı sayılacak bir etki yaratmıştı. Bu rastlantısal dürtüyle birlikte iç dünyasında kademe kademe artan kasılmalar ve hareketlenmeler başladı. Derken içinde önceleri kabaca, sonra gitgide açık biçimde ortaya çıkan yepyeni bir duygu oluştu. Bir köpeğin çevresini saran bütün iki ayaklı canlılar arasından birinin kendi sahibi olduğunu hiç ummadığı bir günde kavraması gibiydi bu. Köpek o andan başlayarak efendisinin peşinden koşar. Yazgısının ondan daha üstün kıldığı canlıyı kuyruğunu sallayarak ya da havlayarak selamlar, ona gönüllü itaat eder ve izi peşinde uysalca adım adım giderdi. Crescens'in körelmiş, o güne kadar yalnızca alışkın olduğu beş kavramla para, pazar, ocak, kilise ve yatakla sınırlı kalan çevresine yeni, kendini alan açmak isteyen ve eski şeyleri kaba kuvvetle kenara iten bir öğe girmişti. Crescens, yakaladığı o haşin ellerinden bir daha bırakmayan köylü harisliğiyle yeni öğeyi teninin en derinliklerine, kör duyularının karmaşık dürtü dünyasına kadar çekmişti. Değişimin gözle görülür şekilde meydana çıkması tabii biraz zaman almıştı. Bu ilk belirtiler bile oldukça silikti. Örneğin şunlardı. Crescens, Baron'un giysilerini ve ayakkabılarını tutkulu bir özenle temizliyordu. Ama Baroness'in giysilerinin ve ayakkabılarının bakımını o da hizmetçisine bırakıyordu. Ya da onu sıklıkla koridorda ve odalarda görüyorlardı. Dış kapıdan anahtar takırtısı duyar duymaz Baron'un paltosuyla bastonunu elinden almak için aceleyle onu karşılamaya koşuyordu. Mutfağı her zamankinden iki kat fazla özen gösteriyor. Kendi elleriyle bir geyik kızartması hazırlayabilmek için yoğunlu güçlükle sonra öğrendiği büyük pazar yerine gidiyordu. Ayrıca kendi giyimine de daha çok özen gösterdiği dikkat çekiyordu. Yeni duygularının ilk filizlerinin iç dünyasından mücadeleyle sıyrılıp dışa vurulması bir ya da iki hafta sürmüştü. Bu ilk dürtünün içinden ikinci bir düşüncenin yeşermesi ve bu belirsiz ilk büyümenin renginin ve biçiminin berraklaşması yine haftalar gerektirmişti. Bu ikinci duygu, ilkini tamamlayan bir duygudan başka bir şey değildi. Crescens'in Baron'un eşine beslediği, başlangıçta bulanık olan ama gitgide bütün çıplaklığıyla öne çıkan bir kindi bu. Baron'un yanında yaşayabilen, onunla uyuyabilen ve konuşan ama yine de kendisi gibi teslimiyetçi bir saygı göstermeyen bir kadına yönelikti. İster istemez şimdi eskisinden daha dikkatli davranan Crescens, taptığı efendisinin sinirli karısı tarafından iğrenç bir biçimde aşağılandığı o utanç verici kavgaya tanık olduğu için mi, yoksa Baron'un güler yüzlü yakınlığı Kuzey Almanya'yı özgü donuk karısının kibirli soğukluğunu ona iki misli hissettirdiği için mi bilinmez, her şeyden habersiz Baroness'e karşı ansızın hırçın davranmaya, diken gibi binlerce iğne batırırcasına bir huysuzlukla dışa vurduğu bir düşmanlık sergilemeye başlamıştı. Baroness'in çanını en az iki kez çalması gerekiyordu. Crescens, kasten ağırdan alıp isteksizliğini açıkça göstererek bu çağrıya yanıt veriyor, peşinden kararlı bir savunmaya geçtiğini omuzlarını dikleştirerek ortaya koyuyordu. Emirleri ve görevleri hiç konuşmadan asık suratla kabul ediyordu. Öyle ki Baroness isteklerinin doğru anlaşılıp anlaşılmadığını asla bilemiyordu. Ne olur ne olmaz diye soracak olsa, Crescens ya hırçın bir ifadeyle başını sallıyor ya da onu küçümser gibi bir tonda "Duydum zaten" karşılığını veriyordu. Ya da tiyatroya gidecekleri sırada önemli bir anahtar ortadan yok olduğu için Baroness sinir içinde odadan odaya koşuyor ama anahtar yarım saat sonra hiç umulmadık bir köşeden çıkıyordu. Crescens, Baroness'e gelen haberleri ya da telefonları iletmeyi sürekli unutuyordu. Sorguya çekildiğinde de zerre kadar üzüntü belirtisi göstermeden "Ne yapayım unutmuşum" diye sertçe kestirip atıyordu. Asla Baroness'in gözlerinin içine bakmıyordu. Kinini gizleyememekten korkuyordu muhtemelen. Bu arada evdeki sürtüşmeler, karı koca arasında gitgide daha tatsızlaşan sahnelerin yaşanmasına yol açıyordu. Haftadan haftaya daha taşkın tavırlar sergileyen Baroness'in gerginliğinde, huysuzluğuyla farkında olmadan karşındakini kışkırtan Crescens'in de muhtemelen payı vardı. Çok uzun zaman bekar kaldığı için sinirleri zayıflayan zavallı Baroness, ayrıca kocasının kayıtsızlığı ve hizmetçilerin düşmanca davranışları karşısında dengesini günden güne yitiriyordu. Asabiyeti Bron ve Veroner ile yatıştırmaya çalışıyor ancak sonuç alınamıyordu. İyice gerilen sinirleri tartışmalarda kopma noktasına geliyor, kadın ağlama ve isteri nöbetleri geçiriyor ancak kimseden zerre kadar anlayış göremediği gibi ona iyi niyetle destek vermeye yanaşan da olmuyordu. İkinci ayrımın sonu